Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatu Selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 İsven 1401, Hicri Kamer'e 26 Şaban 1444 ve Miladi 19 Mart 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerine yapılan röportaj, İran masalları ve efsaneleri, İlahi Önderler ve Nehçübela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Abdullah Yan, Suudi mevkidaşı ile yakında görüşeceğini belirtti. İran ile Irak arasında güvenlik anlaşması imzalandı. İran ve Bahreyn karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açacak. Suriye Cumhurbaşkanı Esad ve Şeyh Muhammed bin Zayed bir araya geldi. Ve Irak Başbakanı Sudani Türkiye'ye gidiyor şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yakın gelecekte Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Ali Suudi ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan düzenlediği toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıtladı. Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendiren Bakan Emir Abdullahyan, yakın gelecekte Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Her iki tarafın teknik heyetlerinin büyükelçilikleri ziyaret etmesi ve büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaştık, dedi. Emir Abdullahyan, İran'ın dış politikası hakkında son yıllarda doğuya bakış politikası kapsamında birçok kazanıma ulaştık ifadesini kullandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretini değerlendiren Emir Abdullahyan, Sayın Grossi'nin Tahran ziyaretinin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu ile ajans arasında bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu işbirliğinin yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yapılan görüşmeleri olumlu etkileyeceğine inanıyorum açıklamasını yaptı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani bugün Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı görüşmede İran ve Irak'ın stratejik işbirliğinin bölgenin güvenlik ve ilerlemesinin teminatı olduğunu vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim Irak'ta güvenlik, istikrar ve ilerleme sağlanmasına yardıma hazır olduğunu kaydetti. Şemhani, birleşik, bütünleşik ve güçlü Irak'ın bölgede istikrar ağırlığı olacağına temasla Irak'ın siyasi ve güvenlik sorunlarını geride bırakarak Arapistan dünyasındaki etkin rolü ve işlevini yeniden kazanacağını temenni etti. Şemhani, ülkenin menfaatlerinin Amerika ve terörist uşaklarının yaramazlıklarının kurbanı olmasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, ülkenin ortak ekonomik projeleri ve Şerlemçe-Basra demiryolu projesinin aktif hale getirmesi dahil yapılan anlaşmaların hızlı şekilde uygulanmasına vurgu yaptı. Şemhani ayrıca Irak hükümetine İran ve Suudi Arabistan arasında 5. tur görüşmeleri ev sahipliği için samimi çabalarından dolayı teşekkür ederek Bağdat tarafından yapılan girişimlerin Tahran-Riyad anlaşmasını sağlamasında oldukça değerli olduğunu kaydetti. Irak Başbakanı da görüşmede Irak halkı ve hükümetinin her daim İranlı kardeşlerinin yardım ve desteklerine özellikle zor günlerde müteşekkir olduğunu ifade ederek Şehit General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in iki milletin yan yana olduğunu gösteren diğer bir örnek olduğunu ifade etti. Es-Sudani, Bağdat ve Tahran arasında imzalanan önemli güvenlik anlaşmasının İran ve Irak yetkilileri arasından iki ülkenin güvenliğinin birbirinden ayrı olmadığını gösterdiğini işaretle Irak hükümetinin bu ülke anayasası ve karşılıklı yükümlülükleri çerçevesinde hiçbir tarafa Irak topraklarının İran'ın güvenliğine zarar vermek için kullanmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
İran Uluslar Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve Irak Uluslar Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ortak güvenlik anlaşmasını imza attı. İran Uluslar Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Bağdat'ta Irak Uluslar Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile görüştü. Şemhani ve El Aracı ikili görüşmenin ardından ortak güvenlik anlaşmasını imza attı. Geçtiğimiz günlerde Irak'ta bir güvenlik kaynağı Middle East News'a yaptığı açıklamada Ali Şemhani'nin Irak ile önemli bir güvenlik anlaşması imzalamak için Bağdat'ta ziyarette bulunacağını söylemişti. Irak medyası 5. Bağdat Konferansı'nın önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İran, Suriye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün güvenlik yetkililerinin katılımı ile Bağdat'ta gerçekleştirileceğini bildirmişti.
İran'dan Bahreyn'e gönderilen meclis üyeleri heyetindeki İlham Azad, İran ve Bahreyn arasındaki büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılacağını duyurdu. Bu bağlamda İranlı milletvekili Bahreyn Parlamento Başkanı ile görüşmesinde ilişkilerin tekrar başlatılacağı sözünü aldıklarını, iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetlerinin de başlayacağını belirtti.
İran Umman Ticaret Odası Başkanı Cemal Rezaki son yılda İran'ın Umman'a ihracatının 2 kat arttığını duyurdu. İran Umman Ticaret Odası Başkanı Cemal Rezaki, İran'ın Umman'a ihracatının 2 kat arttığını duyurdu. Rezaki son yıllarda İran'ın Umman'a ihracatının 1 milyar 200 milyon dolar olduğunu belirtti. Cemal Rezaki ayrıca İran-Umman ticaret hacminin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Öte yandan İran Gümrük İdaresi Başkanı Muhammed Rezvanifer son 11 ayda ülkenin petrol dışı ihracatının 48 milyar 800 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın hipersonik silahları ve diğer modern sistemlere sahip olduğunu ancak onları Donbas'taki özel askeri harekat sırasında fiilen kullanmadığını belirtti. Rusya bir televizyonda yayınlanan Moskova Kremlin Putin programına demeç veren Putin'e Rusya'nın özel askeri harekata neden 2014'te başlamadığı soruldu. Harekata 2014'ten başlanmamasını Rusya'nın o dönemde Kırım Baharı kapsamındaki eylemlerden çok daha ciddi eylemlere hazır olma durumuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Putin, o tarihlerde ülkenin önünde gıda tedariki, ithal ikamesi, finans sisteminin güçlendirilmesi ve modern silahlar geliştirmesi gibi alanlarda önemli görevler bulunduğunu vurguladı. Düşmanın beklentilerinin aksine hiçbir şeyimiz çökmedi. Her şey çalışıyor. Hem mil kartları hem de finans sistemi işler vaziyette. Bankalar imkan ve kabiliyetlerini genişletiyor. 2014 yılında neler oldu? Söylemek çok zor diye devam eden Putin, evet, kara kuvvetlerini gelişmek için yapmamız gereken çok şey vardı. Fakat o zaman hipersonik silahımız yoktu. Şimdi ise var. Belki fiilen kullanmıyoruz ancak var. Anlıyor musunuz? Diğer modern sistemler de var. 2014 yılında bu tür şeyler yoktu ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Şeyh Muhammed bin Zayed Ali Nahyan iki resmi yetin huzurunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki El Vatan Sarayı'nda resmi bir görüşme gerçekleştirdi. İki resmi heyetin huzurunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki El Vatan Sarayı'nda resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin kardeş halkları ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında tarihi bağların derinliğini yansıtan iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bunların nasıl güçlendirileceği ele alındı. Görüşmelerde ayrıca bölgede meydana gelen olumlu gelişmeler ve daha fazla güvenlik ve refah isteyen ülkeleri ve halkları için istikrarı sağlamak için bu gelişmeler üzerine inşa etmenin önemi masaya yatırıldı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine de değinildi. Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumlarının her zaman rasyonel ve ahlaki olduğunu, Orta Doğu'daki rolünün Arap ülkeler arasında güçlü ilişkileri sağlamak için olumlu ve etkili bir rol olduğunu değerlendirirken, bu rolün Suriye'nin bu ülkeleri ve halklarını birleştiren ve çıkarlarına ulaşan şeyin mantıklı bir yansımasını oluşturan ortak Arap eylemine ulaşmak için Arap ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme ihtiyacına ilişkin vizyonu ile kesiştiğini vurguladı. Esad ayrıca siyasette uyumsuzluğun ve ilişkileri koparmanın yanlış bir ilke olduğunu, Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kardeş olmasının normal olduğunu kaydetti. Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suriye'nin Arap çevresine dönüşünün köprüler kurmanın ve tüm Arap ülkeleri arasında halklarının yararı ve çıkarları için ilişkileri güçlendirmenin öneminin altını çizdi. Esad deprem felaketiyle yüzleşmek için Suriye halkına verdikleri destek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin temel direkleri Şeyh Muhammed bin Zayed'e ve Birleşik Arap Emirlikleri halkına teşekkür ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'nin yıkıcı deprem felaketinin etkilerinin üstesinden gelmesine yardım etmedeki insani rolünün kendisiyle birlikte samimi sevgi ve saf kardeşçe bir dürtü taşıyan etkili bir yol olduğunu ve Suriye'de de depremden etkilenenler için depremin etkilerinin hafifletilmesine önemli bir etkisi olduğunu nitelendirdi. Esad, bu felaketin Suriyelilere yaşattığı büyük acıya rağmen kardeşlerinden gördüğü geniş dayanışma ve desteğin kendisini de rahatlatmakta büyük etkisi olduğunu vurguladı. Şeyh Muhammed bin Zayed ise Birleşik Arap Emirlikleri kalbi ve ruhu ile Suriye'nin yanında kalacağını ve savaş ve deprem sonucunda maruz kaldıkları Suriye halkının yanında dayanışma göstermeyi ve Suriye hükümetinin de bu alandaki çabalarına destek olmak için çeşitli yardımlarda bulunmaya devam edeceğini vurguladı. Şeyh Muhammed bin Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İnşasında ve buradaki ekonominin de büyümesinde özel ve olumlu bir etkisi olduğunu düşünürken, emirlikteki Suriye topluluğuna da övgüde bulundu.
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK'nın Halep ve Terrifat Maliye Sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Halep'in Şeyh Maksud bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen Yıldırım'ın PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu belirlendi. Yıldırım'ın Türkiye ve Irak'ta terör faaliyetlerinin ardından 2015'te Suriye'ye geçtiği ve PKK elebaşlarıyla irtibatlı şekilde maliye sorumluluğunu yürüttüğü tespit edildi.
Irak Başbakanı Muhammed Şahi Sudan'ın 21 Mart'ta Türkiye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Arap medyasına göre Irak Başbakanı Muhammed Şahi Sudan'ı 21 Mart'ta Türkiye'ye gidecektir. Sudan'ın Ankara'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği de duyuruldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, geçtiğimiz 29 Aralık'ta Irak Başbakanı Sudan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri konuşmuştu. Güney'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ı Türkiye'ye davetini içeren ve Irak-Türkiye Stratejik İşbirliği Konseyi'ne yeniden toplantılarından başlaması, Taliban'ı ileten yazılı bir mektubu da ilettiği kaydedilmişti.
Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı. İsrail rejim Başbakanı Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi gösterinin 11. haftasında da rejim genelinde meydanlara indi. Netanyahu hükümeti tartışmalı yargı düzenlemesine devam edeceği mesajını verirken bunu yargıya müdahale olarak değerlendiren grupların işgal toprakları genelinde düzenlediği kitlesel protestolar 11. haftasına girdi. Netanyahu hükümeti karşıtı protesto grubu ülke genelinde büyük kentler ve küçük yerleşimlere dağılmış onlarca noktada protesto gösterileri planladıklarını açıkladı. Gösterilerin odak noktası Tel Aviv'de polis kent merkezinde geniş önlemler aldı. Tel Aviv'deki protestoların merkezi Kaplan Caddesi çevresinde yollar trafiğe kapatıldı. Tel Aviv'de Kaplan Caddesi'nde kurulan farklı sahnelerden müzik çalındı. Netanyahu karşıtı protesto hareketi aktif siyasette bulunan isimlerin bu hafta Tel Aviv'de kurulan sahnelerde konuşma yapmayacağını ve bu adımla gösterilerin siyasi partiler uzak tutulmasının amaçlandığını duyurdu. Göstericiler sık sık demokrasi ve hükümete hitaben utanın sloganlar attı. Gösteri alanında Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde sık sık kullanılır hale gelen İngilizce suç bakanı yazılı büyük bir pankart açıldı. Netanyahu'nun iktidar koalisyonunda yer alan aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Mali Bakanı Bezalel Smotrich aleyhinde yazılmış dövizler ve karikatürler göstericiler arasında dikkat çekti.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'de çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını meclise oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ülke çapında başlayan gösteriler 3. gününde de devam etti. Fransa'da Başbakan Elizabeth Borne'un reformu 16 Mart'ta meclise oylamaya sunmadan anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası gelince devreye sokması üzerine ülke çapında Bordeaux, Marsilya, Strasbourg ve Nantes gibi farklı kentlerde gösteriler düzenleniyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini isteyen binlerce kişi sokağa indi. Nantes'ta yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı protestoda polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale ederken göstericiler de polise cam şişeler fırlattı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux'taki protestoda sokak ortasında göstericiler tarafından ateşe verilen çöplere itfaiye müdahale ederek söndürdü. Başkent Paris'te öğlen saatlerinde reform karşıtları Châtelet Les Halles adlı AVM'ye giderek genel grev ve Paris ayağa kalk başkaldırı sürgünler attı. Meclisi yakan Concorde Meydanı'nda olası bir gösteriye karşı tedbir amaçlı polis kamyonları da yerleştirildi. Genel iş sendikaları Paris'teki İtalyan medyasında toplanma çağrısı yaptı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kuzey Kore Devlet Medyası 800 bin gencin Amerikan emperyalistleriyle savaşmak için gönüllü olduğunu duyururken listeleri kaydolanların görüntülerini yayınladı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Medyası üniversite öğrencileri ve gençlik birliklerinin gönüllüler listesine isimlerini yazıp imzalamalarının görüntülerini yayınladı. 800 bin gencin Amerikan emperyalistleriyle savaşmak için gönüllü olduğu duyuruldu. Amerika ve Güney Kore'nin bitmeyen ortak askeri tatbikatları Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırırken füze denemeleri ve tatbikatlarla misillemede bulunan Kuzey Kore'den yeni bir hamle geldi.
Muhterem dinleyiciler, bültenimize son vermeden önce İran İslam Cumhuriyeti Parsü'de Türkçe yayınları servisine yayın saatleri ve frekansları ile ilgili bir duyurumuz olacak. 26 Mart tarihinden itibaren Tahran'dan 1,5 saatte yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca mübarek Ramazan ayı ile ilgili de bir duyurumuz olacak. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz üzerinden, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizin sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a karşı savaş tehdidi ve sonuçları etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha Ermenistan'ı yeni bir savaşla Ermenistan ile geçirmekle tehdit etti. Eşi ve kızı Mihriban ve Arzu ile Tertar bölgesine ziyaret gerçekleştiren İlham Aliyev, uluslararası kurallar ve ilkelere aykırı olarak Ermenistan'a karşı tehdit savurmaya devam etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada Ermeniler ancak Bakü'nün ön şartlarını kabul etmeleri halinde Ermenistan'a ait 29 bin kilometre karelik topraklarda rahat yaşayabilirler tehdidinde bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın barışını ve huzurunu Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Cumhuriyeti toprağı olarak tanınması şartına bağlamış ve Erivan'ın Bakü ile barış antlaşması imzalaması ve şartlarına göre sınır çalışması yapması gerektiğini belirtti. Aliyev şöyle bir tehditte bulundu. Ermenistan, Bakü'nün ön şartına dayanarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü tanımazsa biz de bu ülkenin toprak bütünlüğünü tanımayacağız ve bunun sonuçları Erivan hükümetine ait olacak. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları İlham Aliyev hükümetini Ermenistan'ın güneyinden toprak almak için 3. Karabağ Savaşı'na hazırlayan dış güçlerin tavsiyelerine uygulanmasının devamı olarak değerlendirilmelidir. Üçüncü bir Karabağ Savaşı çıkması halinde ise asıl zararı bölge hükümetleri ve milletleri, özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan üstlenmelidir. Güney Kafkasya bölgesinde herhangi bir savaşın çıkması savaşa katılan ulusların sorunlarını ağırlaştırabilir. Açıkçası Üçüncü Karabağ Savaşı dahil olmak üzere herhangi bir savaşın çıkması İkinci Karabağ Savaşı'nda galip tarafın zararına da yol açması muhtemeldir ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bunu kesin zafer olarak düşünmemesi gerekir. Aliyev hükümetinin icraatları bağlamında üzerine düşünmesi gereken bir noktada bir yıl önce bir Duma üyesinin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davranışları hakkında yaptığı açıklamalardır. Rusya Devlet Duması'nın ilk başkan yardımcısı Konstantin Zatulin geçen yıl şunları söylemişti. Bakü hükümetine barışı empoze etme iradesi ifade edilmelidir. Aksi takdirde askeri programın sonuçları zaferin sonuna kadar devam edecektir. Rafın Ru ile yaptığı röportajda Zatilun İlham Aliyev, Karabağ'daki Ermenilerin Kuzey Aras'ın Azerileri gibi Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında yaşayabileceklerine dair açıklamaları doğru değil dedi.
Rusya Devlet Duması Milletvekili İlham Aliyev'in sözlerine kimse inanmıyor. Zaten Ermeni halkına karşı gerçek tavrını defalarca göstermiştir dedi. Başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakü yetkililerinin şüpheli davranışlarının yanı sıra aktif siyasi uzmanlar Karabağ bölgesinde iki komşu ülke arasında üçüncü bir savaşın çıkmasını olası görüyorlar. Bu siyasi uzmanlar grubu ve birçok uzmanın görünüşe göre 2024-2025 yıllarında üçüncü Karabağ Savaşı'nın çıkabileceği muhtemeldir. Çünkü Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesindeki görevinin 5 yıl sonra sona ereceği ve bunun savaş için zemin hazırlayacağı belirtiliyor. Örneğin Amerika'da ikamet eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin siyaset uzmanı Arif Yunus bu bağlamda 2021'de yaptığı söyleşide şu öngörüde bulunmuştu. Ruslar açıkça söylüyor ki biz uzun süre buraya geldik. Karabağ bölgesini uzun süredir rahatsız edecektir. Bu nedenle bir bahaneye ihtiyaçları var. Bu bahanelerden biri de savaşın çıkması dedi. Arif Yunus, bir sabotajla bölgede savaş yeniden başlayabilir dedi. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren bazı yabancı hükümetlerin yıkıcı çabaları ve batılı hükümetlerin Karabağ Barış Anlaşması'na katılma müdahaleleri ve Kafkasya bölgesindeki nüfuz politikası sonucu Bakü makamlarından tuhaf bahaneler uydurduğu görülmektedir. Ermenistan'a karşı Kafkas bölgesindeki yabancıların taleplerine gerçekleştirmeye çalıştığı bile yorumlar arasındadır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Müslüman halkı sadece çıkar elde etmemekle kalmayacak, yabancıların çıkarlarını sağlayan ve garanti altına alan bir savaşa bilinçsizce katılmak zorunda kalacaktır. Bakü hükümetinin eylemlere ve birbirini izleyen tehditlerin genel bir özeti olarak Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu hareketleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının sorunlarını ağırlaştırabilir ve İlham Aliyev hükümetinin Karabağ'da barışı sağlamak için altın fırsatını yeni ve öngörülemeyen zorluklara sürükleyebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu'ya karşı nefretin artması ve işgal altındaki topraklarda gösterilerin körüklenmesi etrafında. Çalışan ve emekli işgalci askeri güçlerin ve de Şabak ve Mossad güçlerinin de göstericileri katılması ile işgal altındaki topraklarda Netanyahu kabinesine karşı itirazlar doruk noktaya ulaşmakla beraber işgal altındaki topraklarda eşine benzeri rastlanmayan bir krizde gözlemlenmektedir. Siyonist rejim son 3 ay önceki yıllara göre farklı günler yaşadı. Netanyahu'nun kabinesi Aralık ayı sonunda göreve başladı, ancak göreve başladığından beri büyük bir iç kriz yaşadı. Geçen cumartesi günü 200 bin Tel Aviv'de olmak üzere işgal altındaki topraklarda 400 binden fazla insan Benjamin Netanyahu'nun kabinesine karşı gösteri düzenledi. Gösterilerin odak noktası Netanyahu kabinesinin peşinde olduğu yargı reformlarına karşı çıkmaktı. Muhalifler ve eleştirmenler bu yargı reformlarının işgal altındaki toprakları yöneten iddia edilen kısmi demokrasiyi ortadan kaldıracağına ve bu rejimin aslında iktidara gelmek için son dönemde aşırılık yandılarıyla ittifak kuran sağcıların diktatörlüğü altına gireceğine inanıyor. Önemli olan nokta, eleştirmenlerin yargı reformu planlarının Siyonist elebaşısı Benjamin Netanyahu tarafından yürütüldüğünü ve kendisini bu plandan kişisel çıkarları peşinde koştuğuna inanmalarıdır.
Bu bağlamda yüzlerce mevcut ve emekli İsrail askeri tekneyle ve hatta yüzerek işgal altındaki Kayseri'ye ulaştı ve Benjamin Netanyahu'nun evini kuşatarak Siyonist cemaatin kendisine karşı sürekli protestolarına katıldı. Daha önce çok sayıda Siyonist İsrailli subay ve asker, Netanyahu'nun kabinesi üyesi bile kabinenin yargı reformu planını sürdürmekte ısrar etmesi halinde işlerinden istifa etmekte tehdit etmişti. Siyonist rejim televizyonunun Kanal 7'si tartışmalı yargı reformu planının onaylanması halinde bir dizi rejim ordusu subayının da ordudan istifa etme kararı aldığını duyurdu. Bu kanalın haberine göre işgal rejimi dizginsiz ve kontrolden çıkmış durumu ordu içindeki bölünmeyi ihtilafları ve protestoları şiddetlendirmiş ve bu durum düzenli ve yedek askerler arasında da yayılmaktadır. Fransız istihbarat sitesi Intelligence Online'da Siyonist rejimin iç güvenlik servisi Şabak ve İsrail casusluk peş sözde istihbarat teşkilatı Mossad liderliğindeki işgalci rejimin hassas güvenlik servislerinin Siyonist rejimin politikalarına karşı protesto hareketine katıldığını ortaya koyuyor. Benjamin Netanyahu başkanlığındaki bu rejimin kabinesine karşı protestoların ciddi bir boyuta ulaştığını da belirtti. Bu rapora göre Mossad İstihbarat Teşkilatı Başkanı David Barnea, görevlilerinin Netanyahu kabinesine karşı gösterilere katılmasına izin vermiştir. Bu medya şunları da ekledi. Toplam 7000 Mossad görevlisinin sadece 300 üst düzey subayın Netanyahu'ya karşı gösterilere katılmasına izin verilmiyor. Bu durum ve ordunun İsrail'i protestoculara katılması, işgal altındaki topraklarda krizin ve gerginin durağı ulaştığını da duyurmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü röportajımızda Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile sizler için hazırladığımız röportajın birinci bölümünü sunmuştuk. Dünkü sohbetimizde Millet İttifakı'nın aday belirlemesini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı karşısında nasıl bir aday olacağı konusuyla ilgili kısaca uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle ekonomik sorunların devam ettiği bir sırada nasıl bir seçime gidecektir Türkiye? Bu çerçevede ve eksende sohbetimizi sizlere sunuyoruz. Sayın Nevval Sevindi ile röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi son günlerde üzücü bir olay gerçekleşti. Türkiye'de meydana geldi. Maalesef bu depremden dolayı binlerce insan hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra da ağır ekonomik masraflar var. Şimdi bunların nasıl karşılanacağı konusuyla ilgili hükümetin aldığı ve alacağı tedbirler de gündemde bayağı konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor. Şimdi bu ekonomik sorundan hareket edecek olursak AK Parti döneminde özellikle Cumhur İttifakı dönemindeki ekonomikle ilgili atılan adımlar ve yapılan bu tüm çabaların nasıl bir sonuç verdiğine siz inanıyorsunuz? Depremin altından nasıl kalkacaklar? Özellikle depremle ilgili yaşanan bölgeler hakkında bazı vaatler var. Bilmiyorum, bir yılın içinde yıkılan binalar yeniden inşa edilecek gibi bazı vaatler verildi. Bunları siz nasıl buldunuz? Seçimi etkileyecek mi? Özellikle Cumhur İttifakı'nın gireceği bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu deprem meselesi nasıl etkili olacak sizce efendim?
Deprem birinci derecede etkili olacak. Çünkü evet, depremin olduğu bölge çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. 10-11 ili birden. Yani onların ilişkili olduğu atmosferi paylaşanları da düşünürseniz yani 14-15 ili kapsayan çok büyük bir alan ve çok büyük bir deprem. Ve herhangi bir deprem değildi. Tektonik bir hareketin getirdiği ağır bir yıkım oldu. Yurt dışındaki kaynaklar 100 milyar dolar gibi bir sayıdan bahsediyor. Türkiye'de tam olarak daha söylenmedi. Ama çok büyük bir ekonomik tabii ki yıkım oldu aşikar. Bir de yıkım sadece maddi değil, ayrıca insan kaynaklarımızı kaybettik. 1500 üniversite öğrencisi, 500 doktor, 500 avukat, hakim gibi çok büyük sayıda yetişmiş eleman ve sağlık çalışanı kaybettik. Bu çok etkili oldu. Yani depremdeki hükümetin başarısızlığı, ilk günlerdeki durgunluğu, çünkü tek adama bağlı olduğunuz zaman kurumları da liyakatsiz insanlara teslim ettiğinizde hızlı hareket etme şansınız yok. Kurumlar bağımsız olduğunda ve liyakatli olduğunda bağımsız hareket eder ve daha hızlı çözüm üretir. Ama öbür türlü hantaldır ve baştakinin evet demesini bekler. Oysa öyle bir bekleme süreci yoktu. Evet. Eksi 15-10 derece soğuk vardı. İnsanlar 24 saatte dondular. Çoğu öyle öldü. Zaten yani hep müteahhitleri tutukladılar ama yani müteahhitler tek başına iş yapmadı tabii. Yani belediye ile yaptı, bakanlıkla yaptı, denetim kurumlarıyla yaptı. Çeşitli yetkili organlar ve kurumlar var. Evet. Onlar niye izin verdi veya denetlenmedi üzerinde de tabii ki konuşuluyor. Yani kısacası buradaki insanların kararını ciddi olarak etkiledi.
Anladım.
Buradaki insanlar çoğu bir de göçmek zorunda kaldılar. Yani ev yokluğundan ya da aile, diğer yerlerde yaşayan ailelerine gittiler. Yani Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük kentlere, en çok Ankara'ya giden oldu. Ya yani oradaki atmosferi ve seçim sonuçlarını da etkileyecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yani deprem zedeleri gören, depremi günlerce televizyondan gözyaşları içinde izleyen bizlerin de, tüm insanlar, toplumun da yargıları, hem de depremi yaşayan deprem zedelerin de yaşadıkları büyük trajedi gerçekten.
Aynen.
O nedenle yani o trajedinin izini bence Cumhur İttifakı çok acı bir şekilde alacak karşılığını. Çünkü başka türlüsü mümkün değil. Yani üst üste yaşanan hem ekonomik kriz hem deprem krizi, yani evleri yapıyoruz diyor ama ev yapmakla iş bitmiyor yani. Zaten
aynen.
Hani bitecek mi bitmeyecek mi ayrı konu ama hadi evler bitse bile yani nereye yaptın, zemin kontrolü oldu mu? Moloz, onlarca moloz çıktı. O molozları attığı yerlerdeki sular kirleniyor. O sorun var. Attığı yerdeki ekolojik sorunlar var. Oranın habitatıyla, yani hayvanıyla, bitkisiyle ilgili sorunlar var. O kadar çok sorun var ki.
Evet.
Bunları çözmek hep çeşitli bilimsel kurumlar ve kurullarla olur. Hı-hı. Türkiye'de bunların hepsi var. Türkiye bilimsel olarak son derece yeterli ama bunların kullanılmasına izin verilmiyor. Bunlar gerekli kurumların başında değiller. Yani liyakata sahip insanlar olması gereken yerde olmadığı için, yani un var, şeker var, yağ var fakat helva yok.
Aynen.
Helvanın olmaması da Türkiye'nin geleceğini elbette ciddi olarak tehlikeye sokuyor. Tabii ki çok kaygan bir zemin var aynı zamanda.
Evet.
Yani kesinlikle o olur, bu olur diyemiyoruz. Çünkü son dakikaya kadar her şey değişir. Yani Meral Akşener örneğinde de olduğu gibi. Yani 24 saatte, 12 saatte birdenbire biri çıkıp bambaşka bir şey söyleyip insanlar canı burnunda olduğu için fırra o tarafa doğru kayıyorlar.
Aynen.
Çaresizlik duygusu var. Yani seçim bunu giderse bile, ama seçimin sonuçları kimse için çok parlak olmayacak. Çünkü hiçbir şeyi bir ayda, iki ayda, bir yılda düzeltmek mümkün olmayacak.
Tahran Radyosu.
Eyvallah Hanım. Şimdi...
Şimdi bu mevcut ekonomik sorunlarla ilgili Millet İttifakı'nın ekonomik planlarıyla ilgili herhangi bir bilginiz, görüşünüz var mı? Bunlar düzeltme yönünde özellikle bu ağır enflasyonun devam etmesiyle ilgili nasıl bir tedbirlerin uygulanmasını umuyorlar Millet İttifakı?
Ya Millet İttifakı'nda maalesef Erdoğan'ın 10 yıl Maliye Bakanlığı'nı yapmış olan Babacan var ve Babacan'ı onlar da ekonomist olarak öneriyorlar ve onu yine işin başına getireceklerini söylüyorlar. Bence en zayıf tarafları bu. Çünkü Erdoğan'la 10 yıl çalışmış, ülkenin ekonomik zaten durumunu 10 yılda iyiden kötüden iyiye çevirmemiş ki, iyiden yani normalden kötüye çevirmiş biri Babacan bence. Yani doğru bir isim değil ama onların elinin altında bu var ve onlar da onunla yol almak istiyorlar. Yani ekonomik olarak çok hızlı çözümler göreceğimizi sanmıyorum doğrusu ben kişisel olarak.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Nebel Hanım. Çok sağ olun. Size iyi çalışmalar diliyorum.
İyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin sizler için hazırladığımız sohbetimizin ve röportajımızın ikinci ve son bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızı hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde nakkalın ta eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu anlattık. Nakallar genellikle o dönemde toprak sahibi olan, eşraftı ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyan insanlardan oluşunu ve yine İran edebiyatında günümüze dek miras kalan bazı eserlerde nakallık sanatının İran'da derin bir maziye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ve nakalların halk arasında seçkin bir konuma sahip olduklarını ve en kültürlü insanlar sayıldıklarını beyan ettik.
İran'da İslam öncesi nakallık sanatı hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ve eldeki seyrek bilgi ve birkaç seyahatnameden ve tarihi kitaplardan ayrıca Zertüşt inancıyla ilgili birkaç dini eserden elde edilmiştir. Gerçekte o dönemlerde öyküler kuşaktan kuşa aktarılan hikayelerdir. İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü düşünürlerinden İbn Nedim, El-Fihrist adlı eserinde şöyle diyor. İranlılar efsanelere, şiire dökülen ilk milletti ve böylece bunları kitap haline getirerek saklamaya başladılar ve hayvanların dilinden öyküler anlattılar. Daha sonra Eşkani kralları bu öykülere bazı eklemeler yaptılar ve Araplar da bunları Arapçaya çevirdiler.
Araştırmacılara göre İran'ın eski çağlarından geriye kalan belgeler, öykü anlatımının musiki ile beraber olduğunu gösteriyor. Partlar dönemine kadar uzanan Veys ve Ramin adlı aşk dizisinde iki yerde Gosan sözcüğüne işaret ediliyor. Gosan, Partların dilinde kullarından ve çalgıcılara verilen bir addır. Veys ve Ramin öyküsü ilkin sözlü olarak Gosanlarca anlatılırdı ve daha sonralara yazıldı. Gosanların büyük bölümü saraylarda kalıyordu ve bazıları da kentlere dolaşarak insanlara masal anlatırdı. Londra Üniversitesi İran Etüt Merkezi uzmanı Mary Boyce, Partlı Gosanlar hakkında geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi ve araştırmasının sonuçlarını Partlı Gosan ve İran'da Çalgıcılık Geleneği adlı bireyselde yayınladı. Boyce'a göre İranlı padişahların yanında sürekli çalgıcılar bulunuyordu ve bu çalgıcılar ve nakkallar sarayda düzenlenen şenliklerde halkı eğlendirmekle görevliydi ve çoğu şiir yazıyordu. Gosanlar, Eşkaniler ve Sasanilerin saraylarında etkili bir varlık sergiledi ve padişahları ve insanları eğlendirdi. Gosanların en önemli özelliği nakallar gibi yaşadıkları çan maceralarını anlatmaktı.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü hikayemize geçiyoruz.
Geçen bölümlerde cüzlerin şamardal hazinesini ele geçirerek Abdülsamed'e verdikten sonra Abdülsamed'den aldığı sihirli torbası ile yaşadığı kente döndüğünü anlattık ve dedi ki, kardeşleri annesine bıraktığı paraları aldıktan sonra onu kendi haline bırakmıştı ve annesi açlıktan dilenmek zorunda kalmıştı. Geçen bölümde ayrıca cüzlerin kardeşleri annelerini kandırarak sihirli torbayı ele geçirdiklerini ve cüzleri uykudayken bir gemiye bindirerek uzaklaştırdıklarını fakat daha sonra da torbayı padişaha kaptırdıklarını ve kendileri de hapse atıldıklarını Cüzer Mekke'yi ziyareti sırasında bir kez daha Abdülsamed ile karşılaştığını ve bu kez ondan sihirli hatem yüzüğü aldığını, yüzüğün içindeki cin her istediğini yerine getirdiğini ve Cüzer'in bir göz kırpmada evine geri getirdiğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Cüzer evine döndükten sonra sihirli torbası padişahın hazinesinde saklandığı öğrendi. Bunun üzerine Cüzer yüzün cini Ra'dan padişahın hazinesini ona getirmesini istedi. Ra'd hemen emri uyguladı ve Cüzer sihirli torbasına kavuştu ve ardından Ra'd'dan kendisi için muhteşem bir saray, büyük ihtişam ve çok sayıda hademe ve hizmetkar hazırlamasını istedi. Ra'd da hemen bu isteği yerine getirdi ve Cüzer sarayı annesine hediye etti.
Şimdi padişahın sarayında neler yaşandı ona bakalım. Padişahın hazineden sorumlu adamı, hazinenin boşaldığını görünce hemen padişaha koştu ve hazinenin boşaltıldığını, sihirli torbanın da ortadan kaybolduğunu anlattı. Padişah hemen komutanlarını çağırdı ve ordunun hazırlanmasını emretti. Fakat hiç kimse hazinenin başına neler geldiğini bilmiyordu. Bu arada bundan önce padişaha sihirli torba macerasını anlatan aynı adam padişahın huzuruna çıktı ve şöyle anlattı. "Ey padişah! Ben dün akşam bir yerden geçiyordum. Baktım birileri muhteşem bir saray inşa ediyor. Bugün yine oradan geçtim. Baktım saray inşaatı tamamlanmış. Araştırdığım sarayın sahibi Cüzer adında biri olduğunu öğrendim. Cüzer büyük bir servetle seyahatinden dönmüş, ayrıca hapisteki iki kardeşini de serbest bırakmış."
Bu sözleri duyan padişah büyük öfkeyle haykırdı. "Demek benim düşmanımın kim olduğu anlaşıldı. Selim ve Salim'i hapisten kaçıran, benim hazinemi boşaltan adam Cüzer'den başkası olamaz." Bu sözlerin üzerine padişah Cüzer'in hemen yakalanmasını emretti. Ancak padişahın veziri akıllı bir insandı ve padişaha şöyle dedi. "Efendim, bir gecede büyük bir saray inşa eden bir adamın mutlaka büyük gücü olmalı. Bu yüzden tedbirli davranmalıyız. İyisi onu saraya davet edelim ve böylece ne kadar güçlü olduğunu anladıktan sonra ona göre hareket edelim.
Vezir beyaz bir elbise giydi ve tek başına cüzzerin sarayına gitti ve selam verdi. Sarayın bekçisi vezirin selamına cevap verdi ve "Ey insanoğlu, sen kimsin, ne istersin?" diye sordu. Vezir bekçi onu insanoğlu hitap ettiğini duyunca panikledi ve bekçinin cinlerden olduğunu anladı ve bu yüzden gayet sakin ve edepli bir şekilde kendisini tanıttı. Ve sarayın sahibine padişahın sarayında akşam yemeği ziyafetine davet etmeye geldiğini anlattı. Sarayın bekçisi cüzerden izin aldıktan sonra veziri içeri aldı. Vezir cüzeri selamladı ve padişahın onu ziyafete davet ettiğini söyledi. Ancak cüzer padişahın sarayına gelmeyeceğini, eğer padişah onu ziyaret etmek istiyorsa kendisi buraya gelmesini söyledi. Cüzer ayrıca Ra'dı çağırdı ve vezir için en güzel elbiseyi getirmesini emretti.
Vezir hemen padişahın sarayına döndü ve üzerine giydiği elbiseyi padişaha gösterdi ve cüzerin sarayında ne gördüyse bir bir padişaha anlattı. Padişah da cüzeri ziyaret etmeye karar verdi ve yanına ordusunu aldıktan sonra cüzerin sarayına doğru hareket etti. Padişah ve ordusu sarayına doğru geldiğini öğrenen Cüzer hemen Ra'dı çağırdı ve çok sayıda cini saraya getirmesini ve hepsine savaş kıyafeti giydirmesini, sarayın önünde beklemelerini istedi. Padişahın ordusu ile birlikte Cüzer'in sarayının önüne geldi ve Cüzer'in ordusunu görünce onun gücünün kendi gücünden çok daha fazla olduğunu anladı.
Cüzer sarayının en muhteşem odasında tahta oturuyordu. Selim ve Salim ise iki vezir gibi sağında salonda duruyordu. Padişah öne geldi ve selam verdi. Cüzer yeniden kalktı ve padişahın selamını cevapladı. Ardından muhteşem bir sofra kuruldu. Cüzer ve padişah gece yarısına kadar yedi içti, sohbet ettiler. Padişah'a gitmek isteyince de Cüzer padişahın ordusuna değerli hediyeler verilmesini emretti. Ardından padişah ile vedalaştı ve kendisinden yine onu ziyarete gelmesini istedi. Padişah da kabul etti ve daha sonra birkaç kez Cüzer'i ziyaret etti. Bu arada Cüzer padişah arasında bir dostluk kuruldu ama padişah yine Cüzer'in gücünden korkuyordu. Bir gün padişah vezirini çağırdı ve Cüzer'in kendisine yönelik kin beslemesi ve bir gün onu öldürüp yerine geçmesinden korktuğunu anlattı. Vezir şöyle dedi, "Madem onu kendinize rakip olarak görüyorsunuz, o zaman en iyisi kızınızla onu evlendirin. Bu durumda Cüzer sizin damadınız olur ve öldüğü takdirde de serveti size kalır."
Padişah vezirin önerisini olumlu karşıladı ve ardından sarayda büyük bir ziyafet verildi ve Cüzer'i bu ziyafete davet etti. Cüzer daveti kabul etti ve saraya geldi ve padişahın yanında oturdu. İkisi sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra padişahın genç ve güzel kızı bir bahane uydurarak odaya girdi. Cüzer kızı görünce çok beğendi. Vezir bu durumu fark etti ve hemen Cüzer'e yaklaştı ve eğer onu beğendiyse onunla evlendirebileceğini söyledi. Cüzer de vezire eğer bunu yaparsa çok sevineceğini söyledi. Vezir hemen padişaha macerayı anlattı ve kızı için ağır bir mehir talep etmesini istedi. Padişah Cüzer'den kızının mihir olarak sihirli torbayı istedi. Cüzer de kabul etti ve böylece büyük bir şenlik düzenlendi ve Cüzer padişahın kızıyla evlendi.
Bir süre geçti ve padişah vefat etti ve Cüzer tahta geçti. Cüzer o diyarın padişahı oldu ve kardeşleri Selim ve Salim'e de vezir yaptı. Cüzer çok adil ve iyi bir padişahtı ve halk da ondan çok memnundu. Bir yıl geçti ve Selim ve Salim Cüzer'i öldürmeye ve onun yerine geçmeye karar verdi. Salim Cüzer'i evine davet etti ve onu zehirleyerek öldürdü ve sihirli yüzüğü ele geçirdi. Salim yüzüğünün Cini Rada kardeşi Selim'i de öldürmesini ve ikisinin cenazesini ordu komutanlarının önüne koymasını emretti. Rada tüm emirleri yerine getirdi. Ordu komutanları korkudan Salim'e itaat etti ve Salim de kendisini padişah ilan etti ve Cüzer'in eşiyle evlenmek istedi. Zaten hiç kimse buna karşı çıkmaya da cesareti yoktu.
Öte yandan bu haber Cüzer'in eşine ulaştı. Fakat herhangi bir tepki vermedi. Salim Cüzer'in eşinin sarayına gitti. Cüzer'in eşi ona hoş geldin dedi ve ardından içine zehir kattığı bir şerbeti Selim'e ikram etti ve yorgunluğunu gidermek üzere şerbeti içmesini istedi. Salim şerbeti içti ve zehir etkisini göstermeye başladı. Padişahın kızı sihirli yüzüğü aldı ve kırdı. Ardından sihirli torbayı da parçaladı. Ardından saraydaki büyükleri çağırdı ve şöyle dedi. Yeni padişah da öldü. Şimdi gidin yeni bir padişah seçin. Bunun ardından Cüzer'in eşi siyah elbise giydi ve sevgili kocası Cüzer'in yasını tuttu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir üzerinden takip edebileceğinizi, eleştiri ve görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizde İmam Cafer Sadık aleyhisselamın yaşamını gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde iktidarın Emevilerden Abbasilere geçiş sürecine değindik ve dedi ki İslam peygamberinin amcası Abbas'a mensup olan hanedandan bir grup biz Ali Muhammed'in rızası ve hilafeti Ehl-i Beyt'e devretmek için kıyamettik gibi kandırıcı mahiyeti olan bir sloganla Emevilere karşı harekete geçti. Ancak İmam Cafer Sadık Aleyhisselam derin dini ve siyasi bakışı ile bu zümrenin esas amacı iktidarı ele geçirmek olduğundan emindi ve bu yüzden de kesinlikle mücadele arenasına ayak basmadı.
Bu arada bazıları için neden o hazret bu fırsatı değerlendirmediği ve mücadele meydanına girmediği gibi soruları gündeme getirebilir. Bu sorulara cevap vermek için her şeyden önce bazı önemli noktaları hatırlatmamız gerekir. En önemli sebep, belki de İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin melekuti rihletinden sonra İmam Ali aleyhisselamın iktidardan bir kenara itilmesi gibi acı deneyimdi. Gerçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Gadir-i Hum'da Yüce Allah'ın emri üzerine 120 bin Müslümanın huzurunda Hazreti Ali aleyhisselamı hilafet ve velayet makamına atadı. Fakat Hazreti Ali aleyhisselama biat edenler sözünü tutmadı ve Sakafiye macerasını yaratanlara katıldı. Onlar hatta Hazreti Ali aleyhisselam ile normal ve vatandaşlık ilişkilerini bile kesti.
Bu zümre Hazreti Ali aleyhisselam hakkı olan iktidardan 25 yıl uzak kaldıktan sonra yine halkın ısrarı ve baskısı yüzünden hilafet makamının başına geçtiğinde o hazretin 5 yıllık iktidarı sırasında Cemel, Safvin ve Nahrivan olmak üzere 3 büyük savaşı dayattılar ve sonunda da namertçe İmam Ali'yi şehit ettiler.
İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mücadele meydanına girmemesinin bir başka sebebi ise İmam Hasan Müçtebâ aleyhisselamdan geriye kalan acı deneyimdi ki bu macerada da Kufe halkı ilkin İmam Hasan aleyhisselam eşliğinde Muaviye ile savaşmaya hazır olduklarını söylediler. Fakat kısa bir süre sonra İmam Hasan'a sırt çevirdiler. Kufe halkı Yezid hükümeti devrildikten sonra iktidarı ve hilafet makamını o hazrete devredecekleri iddiasında bulundular. Fakat bu sözlerini tutmadılar ve İmam Hasan aleyhisselama karşı birlik olup Emevi iktidarının hakimiyetini pekiştirdiler. Bu yüzden İmam Sadık aleyhisselam geçmişte yaşanan bu deneyimlerden hareketle kıyam etmek ve hilafeti başına geçmek üzere kimseye dayanmaya güvenmiyordu. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam sahabeden biriyle sohbeti de bu iddianın ispatıdır.
Tahran Radyosu.
Sahabeden Serir Serefi şöyle anlattı, rivayet edilir. İmamın huzuruna çıktım ve neden kıyam etmiyorsunuz diye arz ettim. Hazret şöyle buyurdu, neden bunu soruyorsun? Ben de sizin birçok sevininiz ve şianız var. Hazret şöyle buyurdu, sence onlar kaç kişiler? Ben de 100 bin diye arz ettim. Hazret hayretle sordu, 100 bin mi? Ben de evet, belki de 200 bin diye arz ettim. Hazret yine sordu, 200 bin mi? Bunun üzerine Hazret başka bir şey demedi ve birlikte yürüyerek Medine'nin dışında bir bölgeye doğru gittik ve bir koyun sürüsüyle karşılaştık. O sırada Hazret büyük bir hasretle şöyle buyurdu. Allah'a andolsun eğer şu koyun sürüsü kadar ki rivayetlere göre 17 baş koyundu, vefakar ve gerçek izleyenim olsaydı hiç beklemez kıyam ederdi.
Buna karşın İmam Sadık aleyhisselam da kendisinden önceki imamlar gibi yaşadığı çağın zalim hükümdarları ve yalan ve sahtekarlıkla İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hilafet makamını gasp edenlere karşı duyarsız ve tepkisiz kalamazdı. Dolayısıyla İmam Sadık aleyhisselamın ilk ve en temelli adımı çağının zalim hükümdarları yani Abbasi halifelerini meşruiyetini reddetmek oldu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle diyordu: kim zalim bir kadı veya hükümdara sığınır ve onlardan hüküm talebinde bulunursa Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinin kapsamına girer. Sana indirilenlere ve senden önce indirilenlere inandıkları ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Yine aynı ayetin devamında Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor: halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.
İmam Sadık aleyhisselam hakiki izleyenlerine zalim ve din düşmanı Abbasi hanedanı ile ticaret ve işbirliği yapmaktan kaçınmalarına emrediyordu. İmam Sadık aleyhisselam Şialıların iktisadi gücünü geliştirmek ve mali işlerini yönetme kabiliyetini artırmak için Mualla bin Haniş adında bir sahabesinin naklettiğine göre Şialıların humsunu topluyor ve gerektiği yerlere harcıyordu. İmam Sadık aleyhisselam ayrıcı münafık Abbasi hükümdarlarla mücadele politikasını uygulamak için her fırsattan yararlanıyor ve böylece halkın ve Şiaların Abbasilere yönelmelerini önlemeye çalışıyordu.
Günlerden bir gün İmam Cafer Sadık aleyhisselam talebelerinden bir gruba şöyle buyurdu: ben asla zalimlerin lehine bir düğümü çözmek veya onların omuzundan bir yükü kaldırmak istemem. Allah'a and olsun ki asla onların lehine kalemi kağıt üzerine getirmek istemem. Zira zalimler ve onlara yardımcı olanlar kıyamet gününde cehennem ateşinde yanacaklar. İmam Sadık aleyhisselam zalim hakimiyetle mücadele risaleti herkesten ziyade din alimleri ve önderlerinden oluşan kesimin üzerinde olduğunu göstermek için de şöyle buyuruyor: fakihler peygamberlerin halefidir. Eğer zalim hükümdarlara eğilimi olan bir fakihle karşılaşırsanız ona asla güvenmeyin ve onu dindarlığı konusunda suçlayarak toplumun gözünden düşürün.
Bir gün adamın biri İmam Sadık aleyhisselamın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti: eğer Yahudi avam alimlerine takdir ettikleri için Allah tarafından tenkit edilmişse Müslüman avam da aynı şeyi yapıyor ve alemlerine takdir ediyor, o zaman aralarında ne gibi bir fark olabilir? İmam şöyle buyurdu: Yahudi avam alemlerine tanımıştı ve onların yalan söylediklerini, haram mal yediklerini, rüşvet aldıklarını ve Allah'ın hükümlerini değiştirdiklerini biliyordu. Onlar eğer birine karşı düşmanlıkları varsa hakkını çiğner ve eğer biriyle dostlukları varsa hakkı olmasa bile onu savunurdu.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam sözlerine devam etti ve ardından şöyle buyurdu: Yahudi avam alimlerinin tüm bu özelliklerini bildikleri halde körü körüne onları taklit ediyor ve bağnazca izliyordu ve bu yüzden de ilahi tenkite maruz kaldılar. İmam Sadık aleyhisselam ardından şöyle vurguladı. Eğer Müslüman avam da aynı özellikleri taşıyan fakihleri izleyecek olurlarsa, Yahudi avam gibi ilahi tenkitle karşılaşırlar.
Hal böyleyken akla gelen soru, taklit ilkesine göre toplum ne yapmalı sorusudur. Kuşkusuz her türlü konuda uzman birine izlemek akılcı bir iştir. Fakat acaba herhangi bir temel ihtiyacımızı karşılamak için hiç araştırmadan herhangi bir uzmana başvurabilir miyiz? Yoksa iyice araştırma yaptıktan sonra mı güvendiğimiz bir uzmana başvururuz?
İmam Sadık aleyhisselam taklit edilmeye şayeste olmayan alimleri reddettikten sonra hakiki dindar alimleri tanıtarak insanların onları taklit etmesi gerektiğini vurguluyor. İmam bu fakihleri şöyle tanıtıyor. Fakihlerden kim nefsini kontrol ederse ve ilahi dini savunursa ve nefsani heva ve heveslerine karşı ilahi emirlere itaat ederse, o zaman halk da görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte onları taklit etmelidir. Gerçi bu özellikleri taşıyan ulema sayısı seyrektir.
Aslında İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu anahtar tavsiyesi sadece o hazretin yaşadığı çağa özel bir konu değildir ve tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda Müslümanların gözetlemesi gereken bir konudur. Nitekim İmam Sadık Aleyhisselam'ın anlattığı bu özelliklere bakıldığında günümüzde kendi çıkarları uğruna küresel istikbara hizmet eden bazı Yahudi ve Hristiyan alimlerin dışında bazı sözde Sünni ve Şia aliminin de dünyevi çıkar ve nefsani heva ve heves peşinden gittikleri anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle eğer İmam Sadık Aleyhisselam Emeviler ve Abbasiler arasındaki iktidar savaşına girmediyse ve yine yeterli vefakar izleyeni olmadığı için kıyam etmediyse ama yine de tüm imamların ve ilahi önderlerin ortak düşüncesi temelinde hareket ederek zalim ve hilafeti gasp eden hükümdarlara karşı hiçbir zaman susmadı ve onlarla mücadeleden el çekmedi.
Rivayete göre bir gün İmam Sadık aleyhisselam ile 10 yıl boyunca çağdaş olan Abbasi halife Mansur, o hazrete neden sarayına gelmediğini yönünde bir mesaj yolladı. İmam şöyle cevap verdi. Biz ne dünyanın şatafatı peşindeyiz ne de senden bir fayda görmek isteriz ve ne de sen ahiret ehlisin ki biz seninle muaşeretle ahiretimize bir şey biriktirebiliriz. Yine Halife Mansur'un yakınlarından biri şöyle anlatıyor. Bir gün bir sinek Mansur'un yüzüne kondu. Mansur sineği kovdu ama yine oturdu. Mansur yine kovdu ve sinek yine yüzüne kondu ve böylece Mansur'u usandırdı. Bu arada İmam Sadık aleyhisselam içeri girdi. Mansur sordu. Allah neden sineği yarattı? İmam şöyle buyurdu. Asileri zillete düşürmek için.
Öte yandan İmam Sadık Aleyhisselam'ın kesin tavırları her geçen gün Mansur'u biraz daha sıkıştırıyordu. Çünkü bu tavırlar onun dikta huyu ile bağdaşmıyordu. Bu yüzden Mansur İmam Sadık Aleyhisselam ve arkadaşlarını daha da sıkıştırmaya karar verdi ve böylece diğer tüm diktatörler gibi Şialıların ve Alevilerin suikastle ortadan kaldırılmaları yönünde talimat verdi. Ayrıca imam ve arkadaşlarının faaliyetleri casusları aracılığıyla gözetim altına aldı. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam mücadelesini sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için yeni bir yönteme geçti ki bunu da bir sonraki bölümde anlatacağız sizlere.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızı parsi.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Belâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor: eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak "Allah'ım biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin" derse, Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur: "Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım." Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor: "Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır." İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor: İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilcileri olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri Hüsnü Muaşiret başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.